Merhaba, bugünkü derinlemesine incelememizde Mehmet Özkendirci'nin mevalilik üzerine yazdığı bir metin var elimizde. Ona yakından bakacağız.
Evet, oldukça ilgi çekici bir metin.
Kesinlikle. Kaynağımız tarihsel olarak mevali yani Arap olmayan Müslümanlar kavramını ele alıyor. İşte bu kavram üzerinden kimlik, dini pratikler ve hani şu Araplaşma olarak görülen eleştiriler bunlara odaklanıyor.
Aynen. Amacımız da metindeki argümanları, bakış açılarını anlamaya çalışmak.
Peki, o zaman başlayalım. Metin hemen başta mevali tanımını biraz keskin bir yerden yapıyor sanki. Arap olmayan Müslümanlara köle denirdi diyor.
Evet, doğrudan böyle bir ifade kullanıyor. Tabii bu tarihsel olarak daha katmanlı bir kavram ama metin sanırım bir gerilime vurgulamak için bu tanımı seçmiş.
Anladım. Sonra da Cübbeli Ahmet Efendi'ye atfedilen o Arabı sevmek imandandır sözünü hatırlatıyor ve soruyor, bu kölelik durumuyla o söz nasıl bir arada duracak?
İşte o noktada Arapların da kendilerini hani Yahudiler gibi veya Hitler'in Almanları gibi üstün bir ırk olarak görüp görmediği sorusunu ortaya atıyor metin.
İlginç bir benzetme. Bir de şeye takılıyor. Türkiye'de Türk'üm demek neden bazen ırkçılık gibi algılanıyor diyor. Anlamakta zorlandığını belirtiyor.
Evet ve bunu şuraya bağlıyor. Bazı Arapların Türklere hala o tarihsel mevali yani köle perspektifinden baktığı iddiasını taşıyor metin.
Bu kimlik ve algı meselesi metnin ana damarlarından biri o zaman.
Kesinlikle. Buradan da hemen şeye geçiyor, Arap kültürüne ait bazı adetlerin nasıl din gibi sunulduğu eleştirisine. Yani o dönemin işte 7. yüzyıl Arap toplumunun yaşam tarzı, giyim kuşamı, bunların sünnet adı altında yani peygamberin uygulamalarıymış gibi günümüzde yaşatılmaya çalışılmasını sorguluyor.
Örneğin
sakal. Metne göre o devirde sakalsız olanlar sadece çocuklar, köseler ve kadınlarmış. Hatta daha da ileri gidip İslam'ın en büyük düşmanlarının çoğunun sakallı olduğunu iddia ediyor.
Bu bayağı çarpıcı bir iddia aslında. Bir tezat ortaya koyuyor.
Aynen öyle.
Ve bu eleştiriyi daha da ileri götürüyor sanırım, değil mi? Şey diyor, sarık, cübbe, şalvar gibi geleneksel kıyafetleri giyenler...
Evet.
Neden o dönemin ulaşım aracı olan deveyi değil de en lüks, en modern arabaları tercih ediyorlar diye soruyor.
Evet. Yani sanki şunu demeye getiriyor. Eğer bir gelenek yaşatılacaksa tutarlı olmak gerekmez mi? Ya da en azından bu seçiciliğin bir açıklaması olmalı.
Galiba metnin genelindeki o samimiyet sorgulamasını bir parçası bu da.
Kesinlikle. O samimiyet ve şekilcilik eleştirisi kadınların giyimi konusunda da devam ediyor.
Evet, orası da dikkat çekici.
Kaynak, İslam'daki mücevher yerlerinizi kapatın emrini hatırlatıyor önce. Sonra da soruyor, saç ne zamandan beri nasıl mücevher sayıldı?
Bir de türban kelimesine takılıyor, Fransızcadan geldiğini söylüyor.
Evet, onu belirtiyor ve diyor ki, bu kelime ve pratik dini bir gereklilik olmaktan çıkıp bir simgeye dönüştü. Metnin iddiası bu yönde.
Sonra da o meşhur bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu deyimini kullanıyor. Yani estetik müdahaleler yaptıran, işte botoks, takma kirpik, lens kullanan, yoğun makyaj yapan ama aynı zamanda başını örten bazı kişileri örnek veriyor.
Ama hemen ardından şunu eklemeyi de ihmal etmiyor ki bu önemli. Kimsenin giyimine, kuşamına karışmak kimsenin haddi değil, asıl mesele niyet, samimiyet diyor.
Hani çoğunluğun anlamadığı bir dilde Arapça olarak ibadet edilmesi meselesi.
Evet, özellikle Kur'an'ın peygamberin vefatından yüzlerce yıl sonra, yani 250-300 yıl sonra diyor metin, farklı farklı müzikal makamlarla okunmaya başlanmasını eleştiriyor. Vurgusu çok net, Kur'an güzel okunmaktan önce anlaşılsın diye gönderildi.
Bu noktada bir örnek de veriyordu sanırım.
Evet, evet, çok çarpıcı bir örnek. Kur'an okunurken ağlayan birini gören bir Arap, şaşırıyor, neden ağladığını soruyor. Çünkü meğer okunan ayetler ticaretle ilgiliymiş. Adam anlamadığı için ağlıyor, Arap da içeriği bildiği için şaşırıyor.
Yani anlamadan yapılan ritüelin boşluğunu vurguluyor bu örnekle.
Kesinlikle. Metin bu bağlamda cuma hutbelerinin Türkçe okunmasını da Atatürk'e borçlu olduğumuzu belirtiyor. Tabii dönemin genel politikaları çerçevesinde bu amaç cemaatin ne söylendiğini anlaması.
Bu samimiyet ve anlama vurgusu yazarın kişisel bir anısında da kendini gösteriyor değil mi? O annesinin vefatıyla ilgili olan?
Evet, çok dokunaklı bir anı o. Annesinin vefatından sonra eve gelen Kur'an kursu öğrencilerinin hatim okurkenki tavırları, işte kıkırdamaları, burunlarını karıştırmaları falan.
Yazarın onları kovmadığı için yıllar sonra bile pişmanlık duyduğunu söylüyor.
Aynen. Bu anı da yine o şekilden çok öze, ritüelden çok içsel bağlılığa yapılan vurguyu güçlendiriyor aslında.
Metin günümüzle de bağlantılar kuruyor. Tarihsel referanslardan bugüne geliyor.
Evet, Atatürk döneminde tekke ve zaviyelerin kapatıldığını, Elmalılı Hamdi Yazır'a ilk kapsamlı Türkçe Kur'an tefsir ve mealinin hazırlatıldığını hatırlatıyor.
Sonra da günümüz Diyanet İşleri Başkanı'na, yani Ali Erbaş olarak ima ediliyor sanırım, bir eleştiri yöneltiyor.
Evet, onun bu temel eserler yerine kendi yazdıklarını ön plana çıkarma çabasında olduğunu iddia ediyor Metin ve bu durumun Diyanet'in yani kurumun güvenilirliğini azalttığını öne sürüyor.
Sonlara doğru güncel siyasi figürlere ve bazı toplumsal dinamiklere de değiniyor. Mehmet Şimşek'e atfedilen "Arap aslımıza dönmeliyiz" sözü var mesela.
Bir de kimliğinde Türk yazsa bile farklı etnik kökenlerden gelen bazı kişilerin, metnin iddiasına göre tabii, bin yıllık kinlerini özgürlük ya da demokrasi adı altında kustukları gibi bir ifade kullanıyor.
Oldukça iddialı ifadeler bunlar.
Evet, metnin dili genel olarak oldukça net ve yer yer sert diyebiliriz. Özetle şunu görüyoruz, bu metin, Türk kimliği ile İslam algısı arasındaki gerilimleri, özellikle de Arap kültürel etkisi ve o tarihsel mevali kavramı üzerinden tartışmaya açıyor.
Ve temel argümanı galiba dışsal formlar, ritüeller, görünüş yerine inancın içselleştirilmesi, samimiyet.
Kesinlikle. Yazarın Araplaşma olarak gördüğü kültürel dayatmaları eleştirirken, dinin daha kişisel ve anlama odaklı yaşanması gerektiğini savunduğunu söyleyebiliriz.
Peki, tüm bu tartışmalar bize ne söylüyor? Bu metin aslında en temelde şunu sorgulatıyor gibi. Ritüellerin şekli mi önemli yoksa anlamı mı? Kültürel mirasla dinin özü arasındaki farklar, bazen oluşan kopukluklar, bunlar üzerine düşündürüyor.
Evet, önemli sorular bunlar.
O zaman dinleyicilerimize de şu soruyu bırakalım. Kültürel veya dini pratiklerin şekline odaklanmak yerine anlamına odaklanmak bu pratiklere ve belki de kendi değerlerinize bakış açınızı nasıl değiştirirdi? Üzerine düşünmeye değer.